Erkan Radyomuzun kıymetli dinleyicileri, hepinizi muhabbetle selamlıyoruz. Ben Mehmet Lütfü Arslan, kıymetli ağabeyimiz Mehmet Emin Okur'la birlikte bir hayrola da tekrar beraberiz. Mehmet abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Mehmet abi biraz önce bir çekim yaptık. Bunu muhtemelen arkadaşlar sosyal medyada paylaşacaklar. Biz gündeme kalbimizin frekansından kalbimize değenleri konuşacağız dedim. Siz de konuşacağız dediniz. Ne konuşacağız evet. Abi? Konuşmak böyle mesuliyetli bir iş değil mi?
Tabii konuştuğundan mesulsün.
Evet.
Ama konuşmak için orada 5 tane şey var. Hani bizim anlattığı iletişimde de var ya. Yani dinlemek, etkili dinlemek. Onların her birinin bir safhası var. Konuşmak için de evvela onları yapabilmek lazım.
Yani ne onlar mesela?
Yani işte bizim derste anlattığımız şeyler, ders gibi anlattırma şimdi bizim.
Empati mi yapmak lazım Emre abi?
Hayır. Muhatabını bir defa, muhatabının iyi irdelenmeli, her şey her şekilde konuşulmamalı. Peki en siz fazla burada... konuşayım da isteyen istediğini alsın da zahit bir şeydir bize göre yani. Hmm. Ya fazladan konuşayım ortadan gitsin. Biraz radyoda işte bu genel konuşmalardaki sıkıntı budur zaten.
Ben onu işte tam da soracaktım Mehmet abi. Siz böyle hakikaten bir mutasavvar böyle tasavvur ettiğiniz bir dinleyici var. Ona mı hitap ediyorsunuz konuşurken? Yani bu diyelim belli bir yaş grubunun üstünde belli kabulleri olan. Yoksa böyle hakikaten sınıflarda daha çok muhatap olduğunuz Z kuşağına mı konuşuyorsunuz?
Hocam ben...
Yoksa Erkan Madyo'da olduğunuzun bilinciyle mi konuşuyorsunuz?
Ben sadece size konuşuyorum. hakikaten de böyle yani. Bilemiyorum radyo nereye gidiyor, kim dinliyor. Hakikaten de şöyle bir şey söyleyeyim size.
O zaman
size.
Tek başına konuşanlar abiler kime konuşuyor acaba?
Ben bilmiyorum. Ben kendi derdimle meşgulüm. Hiç beklemediğimiz, hani biz de normalde hani bir de dilimiz itibariyle vesaire konular itibariyle sanki daha gençlere hitap eden bir programmış izlenimi veriyor ama bana gelen dönüşlerdeki ciddi manada 70 yaş üstü dinleyicimiz var.
Bu nasıl bir Mehmet abi sizce şey? Yani geri dönüş? Yani 70 yaş üstünün ilgileri, alakaları dikkate alındığı zaman biz böyle biraz ne diyelim uhrevi şeyler mi konuşuyoruz?
Yok uhrevi tam tersini diyor. Yaptığımızı... Siz ama yine bak sınıflandırıyorsunuz insanları evet. Demek ki.
Hmm.
Demek ki
onlar da
isteği,
gençler.
Merakı.
Hakiki gençler onlar diyorsunuz
ilgi
yani.
İlgi buluyor. Hayır.
Tamam.
Gence yol bulamıyorsun. Oradan o mesajı o algılıyor belki yani. Anladın mı? Belki torunun üstünden düşünerek algılıyor. Bunlar da önemli şeyler.
Ama burada da bizim bir aslında hani tamam onlarla ilgili onların hüsnü ne diyelim
kabulü.
Duruşlarına, hüsnü kabulüne biz bir selam çakalım Allah razı olsun o onların tarafına yazalım o artıyı ama biz şöyle bir eksi yazalım kendimize hangi anlamda yani biz esas ulaşmamız gereken nesle sözümüzü ulaştıramıyoruz biz öyle bir üslup kullanıyoruz ki biz ancak 70 yaş üstü anlıyor.
Ya hocam benim şöyle bir kaygım da yok onu açıkça ifade edeyim bu arada biz hani 70 yaş falan diyoruz biz geldik 50 yaşına yani sanki böyle 70 deyince de arada bir mesafe de kalmadı. Böyle hani kuşak kuşak ayrılıyor vesaire bizim hep anlattığımız şeylerde işte baby booming'den sonra nüfus arttı da şöyle oldu onlara X diyoruz bunlara Y diyoruz Z diyoruz böyle sanki bir Z kuşağı fenomenyası başladı böyle
evet.
Yani sanki Z kuşağı acayip bir şey bunlara ulaşmak arzu mehut gibi bir şey.
Bunlar iktidarı değiştirecekler.
Her şeyi değiştirecekler vesaire. Sanki bu Z kuşağı ölümsüz, ölmeyecek falan. İnsan şeyleriyle muhatap olmayan bir kuşak falan. Ya nedir yani? Onlar da herkes doğacak, büyüyecek, yaşayacak, ölecek kardeşim. Yarın o da geçecek, bu da geçecek. Nedir bu Z kuşağı? Takıntısı insanlarda ben bunu anlamıyorum.
Ya bunlar aslında çok da bizim kültürümüzde yeri olmayan tasnifler Mehmet abi. Kuşak tasnifi mesela bir bahsettiniz ya bebek patlamasıyla başlayan
evet.
Tasnif aslında Amerikan toplumuna ait bir tasniftir. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra bize bebek patlaması oldu mu?
Oldu.
Oldu mu bize de oldu mu?
Tabii evlilikler çoğaldı nüfus oranı çok ciddi manada arttı.
O genel refahın şey. Artışıyla alakalı bir şey.
Ama
hayır işte, askerden dönen işte bu kadar efendim askerin yaptığı evliliklerle ilgili bir bebek patlamasından bahsediyoruz.
Amerika öyle diyor da genelde dünyada da yani 60'tan sonra genelki eğilim işte bizde de var. Bizde de nüfus o ara çok artmıştır.
Evet.
Normal. Şimdi mesela nüfus stabile gidiyor. Hatta düşme eğiliminde.
İşte üç çocuk meselesi oradan çıkıyor
tabii,
zaten.
Ama bizim esas nüfusumuzun arttığı zamanlar o zamanlar. Siz de hatırlarsınız. 12 Eylül falan olduydu. Ne kadar ciddi bir baskı altında bir nüfus kontrol şeyi vardı. Hatırlıyorsunuz.
Evet evet.
Yani her türden hem de tıbbi müdahaleye kadar.
Evet evet.
Destek veriliyordu köylere kadar. Ekipler gidiyordu. Televizyonlarda devamlı doğum kontrolü, doğum kontrolü. Bunlar hep yaşandı bizde. Ne zamanlar yaşandı işte? Özellikle 80'lerde falan bunlar çok yaşandı. O neyin tesiridir? 60'taki nüfus artışının yani.
Şimdi ne, tam tersi tam nüfus tersi. Artsın diye uğraşıyoruz.
Yani daha da şuurlanmadı insanlar ama böyle de bir eğilim var. Fakat bunu dinleyen insanlar da ya işte nüfusu kontrol altına alalım diyen genelde hem hali vakti yerinde olan hem belki de o çocuklarına daha iyi imkanlar verebilecek bir kültür seviyesi vesaire diye konuşursak biz çok takılmıyoruz ama o manada. Onlar az çocuk yapıyor. Diğer işte daha sanki daha gerideki grup hem şey dağılımı bakımından, maddi dağılım bakımından hem de diğer imkanlar bakımından onlar da çok çocuk yapıyor.
Yani çocuğu olsa ya bunu nerede yaşayacak, nasıl besleyeceğiz bunu, acaba geçimimiz eskisi gibi olacak mı diye düşünmesi gereken kesim düşünmüyor.
Düşünmüyor.
Şimdi esas doğacak çocuğunu her türlü şartın en iyisinde yetiştirebilecek insanlar bu işin derdine düşüyorlar. Hem kendi derdine düşüyor hem de başkalarının derdine düşüyor. Bilmem doğum kontrol teknikleriyle.
Tabii. Efendim, onlar uyguluyorlar. Yani evet. Ben bakıyorum hakikaten imkanı olan insanlar var. Onlar da çok maliyet olarak görüyorlar bir çocuğu. İki türlü maliyet. Bir maddi maliyet bir de manevi maliyet olarak görünüyor. Öteki düşünmüyor bunu. Belki de o çocuğu kazanç olarak görüyor. Öteki diyor ki her bir çocuğun işte bunu koleje yollayacaksın, şöyle yapacaksın, böyle yapacaksın diye bana şu kadar maliyeti var diyor. Diğeri de diyor ki her bir çocuk şu kadar şey sokabilir eve diyor belki. Anladın mı?
Tabii bu orta çağlarda falan ilave özellikle erkek nüfus ilave iş gücü anlamına geldiği için çok kıymetliymiş. O yüzden hatta evlilik yaşları da yapılan araştırmalar da biraz ileri gidiyor. Çünkü çocuk evleneceği zaman şey yapmış oluyor yani ayrı bir ev açmış oluyor. Ya ayrı ev açtırmıyorlar onu iş gücü olarak kullanmaya devam ediyorlar. Veyahut da gidecekse de biraz geç gitsin de daha bize faydası olsun şeklinde. Yani tabii bu ailenin Mehmet abi son dönemde bu ekonomik anlamdaki hani avantajları diyelim. Bireysel hayatın öne çıkmasıyla, her şeyin ucuzlamasıyla, işte bu yemek yapmanın, işte çamaşır yıkamanın, hani hep böyle aileye atfedilen birçok hizmetin artık bireyselleşmesiyle, yani cazibe unsuru olmaktan çıktığını da görüyoruz.
Evliliğin mi?
Evet, aile kurmanın yani. Yani bir tür böyle sanki bir başkasının yükünü almak, özellikle belki hanımefendiler için, ya ben kimin yükünün altına gireceğim, şimdi ben bunun efendim... yani hayatımı yaşamak varken tarzında. Belki Z kuşağıyla ilgili konuşulması gereken tespitlerden bir tanesi bu.
Hocam şöyle tabii orada şunu da ifade etmek lazım. Yani bizim hani onların yabancıların bir home ve house ayrımı vardır ya.
Evet.
Yani o manada hakikaten bizim evlerimiz de artık yani konaklama yerlerine doğru gidiyorsa eğer.
Orada size bir katkı yapayım Mehmet abi.
Evet.
Şimdi bu Z kuşağı çok iyi bilir. Bir takım böyle malum Netflix dizileri falan filan var. Oralarda artık insanlar kendi yerlerini, kendi mekanlarını ifade etmek için ne home kullanıyorlar ne house kullanıyorlar.
Evet.
Place diyor, benim yerim diyor.
Yeah.
Yani tabiri caizse böyle affedersin bir kelbin ini gibi yani. Yani benim işte orada yerim. Gidip yattığım yer yani. Benim yerim, benim mekanım.
Evet.
Çünkü house'ta da home'da bir sıcaklık var zaten. Yani yuva yani aslında tam yuva anlamında. House yine bir aile kavramını ifade eden bir şey. Maddi bile olsa yani.
Evet.
Dolayısıyla burada bir hani tekil benim yerim.
Doğru.
Bu çok ciddi bir aslında hani bilinç kayması Mehmet abi.
Orada her aslında kavram kargaşasının altında bize göre kargaşanın altında çok ince bir hesap var. Hocam bu kavramlarda bile işte bak home kavram place'e dönmüş. Yani bizim dün de konuştuk bir toplantı vesilesiyle kadın erkek kız ne kavramı bireye dönmüş.
Evet evet.
Yani şimdi tamam mı? Şimdi bunlara baktığında bunun altında başka bir şey var aslında.
Ya mesela İstanbul Sözleşmesi'nde de eş kavramı yok artık, partner var.
Partner mesela eş partnera dönmüş. Yani karı koca müsahiplik anlayışı, birbirine zimmetlenme anlayışı.
Kız demek bile sanki bir tür yani şey,
evet,
yani.
Evet evet, yani şey diyorsun, kadın diyorsun, diyor ki bana kadın deme. Bayan diyor, bana bayan deme. E ne diyor, adam diyorsun, bilim adamı diyorsun. Bana adam
beni
deme.
Diyor dışlıyorsun diyor bilim adamı derken,
tamam,
diyor.
O zaman ben,
o zaman bilim insanı.
O zaman da denecek şey şudur. Tamam, siz adam değilsiniz. Değil mi yani? Siz bireysiniz. Adam değilsiniz, bireysiniz yani. Biz adamız kardeşim. Veya adamlığa çalışıyoruz biz.
Evet.
Adam olmaya çalışıyoruz. Bak hocam, bu kavramlar da bizim altında bir beslenen bir şey var. Mesela o kökten bunu kopartmak. Kökten kopartmak bunu yani. Hı. Hani bağlamından,
evet,
kopmuş diyorlar ya. Birey, evet, bağlamından kopmuş bir kavramdır.
Evet.
Place bağlamından kopmuş bir kavramdır. Hı. Hocam bu kavramlar yerleştiği zaman zaten insan hakikaten, hatta mezar meselesi de yok yani. Diyor ki, ondan sonra o adam diyor ki beni yakın, küllerimi de atın yani. Mezar da yok yani.
Evet. Hatta geçen bir, yani ağlasın mı, ağlasın mı insan, gülsün mü bilemiyor yani. İngiltere'de vefat eden bir yaşlı insan hep devam ettiği meyhanenin önündeki mazgala dökülmesini istemiş, evet, küllerini. Evet. Beni yakın demiş oğullarına.
Evet.
O külleri de tam demiş o efendim mazgalın önüne dökün. Yani meyhanenin mazgalının önüne,
evet,
dökün.
Evet.
Yani oradan artık neye karışıp da o küllerle beraber nereye gidecek?
Evet.
Yani tabii bunlar hep böyle bilinç kaymasının, yani insanın Allah'la, ahiretle, öte dünyayla,
tabii,
irtibatının kopmasının hazin sonuçları Mehmet
kopmasın.
Abi. Burada yalnız bir şey var Mehmet abi. Birey meselesinde ilginç, hakikaten bireyde böyle bir, hani onu tek tipleştirip artık tüketici konumuna indirgeyen veya bir takım cinsi tercihleriyle, evet, onu.
Onu geçtik, tüketicilik zaten, evet, malum da. Mesele o
cinsi tercihler.
Evet, cinsi tercih.
Yani bir insan hakikaten cinsi tercihleriyle tasvip etmek de ne kadar bir insana yakışan onurlu bir hareket bilemiyorum. Şimdi onur haftası dedikleri şeyin de aslında böyle bir onursuzluğu andırması, evet, gibi. Evet. Kavramı anla, arkasındaki karşıtını anla yani.
Evet.
Şimdi bu noktada mesela sırrı tefrit diye bir şey var. Bizim, evet, tasavvufi anlayışı da fert olmak, biricik olmak. Yani işte, evet, Hüdayi Hazretleri'ne atfedilen o Hüdayi Hazretleri'nin kıtası var ya.
Evet.
Açan rahı tevhidi, bulan sırrı tefridi, Hüdayi'nin ümidi sensin ya Resulallah. Evet. Sırrı tefrit Efendimizin bulduğu bir şey.
Evet.
Yani bir tür kendisi olmak meselesi. Şimdi bireyle fert arasında nasıl bir fark?
Kendisinden de ziyade yani aslında orada bir kulluk hedefinde Allah'la olan ilişkiyi kurgulayabilmek.
Evet.
Herkesin Allah'la olan özel bir ilişkisi vardır.
Evet, onu bulabilmek.
Bunun şunun da karışmayacağı.
Yani ferd olmak bunu bulmak demek,
evet,
aslında.
Evet, ferd bu ilişkiyi bulmak demek.
Çok güzel.
O anlamda da bizim aslında mesela adam neyi inkar ediyor? Cinsiyet tercihini inkar ediyor. Diyor ki bunu ben yapmadım ki. Bu Allah'ın tercihiydi. Yani tamam mı? Hakikaten de Allah'ın tercihi. Erkek mi olacaksın, kız mı olacaksın? Onu inkar ediyor adam.
Evet.
Diğerlerini inkar ettiği
fıtrata
gibi
karşı çıkıyor.
Çünkü
yani
ben seçmedim diyor mesela.
Evet.
Bunun bir ilerisi o zaten kulluğu da reddediyor. Onu da öyle söylüyor. Ben seçmedim diyor. Ben kulluğu ben seçmedim diyor. Ben var olmayı ben seçmedim diyor doğrusu. Hani bu varoluşla ilgili bir manada. Diyor ki sen diyor, seni Allah yarattı. O diyor ki beni Allah yarattıysa senin fikrinden yola çıkacaksak Ben tercih etmedim ki böyle bir hayatı, bana mı sordu diyor. Bak şimdi buradan yola çıkınca zaten bunların o yansımaları onların getirdiği bir şey zaten hocam. O anlamda. Yani sen ona istediğin kadar anlat. Ya sordular sana Belez resminde, tamam dedin, yaratılmak istedin, tamam mı? Yok diyor, ben öyle bir şey hatırlamıyorum diyor. Yani sen istediğin kadar yine onu dini bir algılamayla bir şey anlatmaya çalış. Oradan silmiş yani.
Evet, evet.
Ve oradan silinince de hocam hiçbir şey fabrika ayarına dönmüyor bozulduğu zaman. Zaten ama bu ayarın bozulması için de bütün programlar bunun için lazım. Hani bizde ne vardır? Her şey hatırlatmak içindir ya hocam. Yani bizim konuşmalarımızda...
Zikir de hatırlatmak için.
Zikir de hatırlatmak için, hatırlamak demektir zaten. Fakat normal doğal hayatımızda olan her bir şey Allah'ın hatırlatıcı bir özelliği vardır.
Ya konuşmak da bunun için diyorsunuz yani. En başa bağlarsak eğer niye eyvallah konuşuyoruz dediğimiz
zaten
zaman.
Zaten onun için konuşuyoruz.
Evet.
O manada bak, o manada bizim her yaptığımız şeyde Allah'ı hatırlatan bir şey vardır. Bizim mesela maşallah dersin, barek Allah dersin, inşallah dersin, hafizan Allah dersin. Bunlar bak doğal tepkiler hocam bak. Doğal tepkiler. Bunlarda bile hep bir zikir vardır yani.
Evet.
Ve sana Allah'ı hatırlatır. Sünnet demek Allah'ı hatırlamak demektir hocam. Peygamber nasıl yaptı söyle yapayım deyince neyi hatırlarsın sen? Ya sağ elle tuttu, şöyle yaptı, oturdu, kalktı, baktı, bakışı şöyleydi. Ya peygamber gibi yapayım demek ne demektir aslında?
Allah bizi sevsin diye onun için öyle yapıyoruz.
Aynen Allah'ı hatırlamak demektir.
Tabii,
hocam
tabii.
Bir sevdiğin bir hocanı, üstadını hatırlaman da aslında Allah'ı hatırlamak yolunda sana getirdiği yerdir aslında. Bizzati onunla ilgili değildir. Allah'ı hatırlatan kişilerdir
evet,
zaten onlar.
Evet, evet.
Baktığında Allah'ı hatırlarsın, düşündüğünde de Allah'ı hatırlarsın, gördüğünde de Allah'ı hatırlarsın. Ve bunda bütün hepsini hayatımızdan çıkacak şimdi yani bu ya onun için.
Yani tamamen seni affedersin bel altına indirgeyen bir böyle kimlik.
Ya hani bize diyorlar ya bu programda dönüp dolaşıp her şeyi ona bağlıyorsunuz. Ya ama her şey ona bağlanıyor zaten.
Evet, evet.
Varlık sebebi o bizim için.
Evet evet.
Ya o adam sen inkar etsen de senin inkarın da o denklem içinde bir değer
yani
var.
Şöyle abi aslında insan bu ulvi bakış açısını kaybettiği evet anda her şeyi Allah'a bağlama noktasındaki o hem vazifesi hem de şerefi
evet
olan o hususiyeti kaybettiği andan itibaren bel altına düşüyor Ahmet abi.
Evet ve bunu adam unutturmak için çalışıyor. O taraf biz hep hatırlatmak için çalışıyoruz.
Evet, evet.
Hatta ben bazen böyle takılıyorum. Biraz Amerika'da şurada burada kalmış adamlar buraya gelince hem dilleri biraz değişir hocam. Hem de tavırları, tepkileri değişir. Mesela adam sen bir şeyi çok beğendiğinde ne der o adam? Wow, wow der, tamam mı?
Biz maşallah deriz.
Biz maşallah deriz. Sonra ben dedim ki ya bak wow da iyi. Wow da iyi. Çünkü wow Efendimizin remzidir. Wow. Evet, değil mi hocam?
Elifle wow tabii yan yana.
Yani o zaman wow deyince sen aslında peygamberi ifadelendiriyorsun. Aslında, değil mi hocam?
Yani Hüsnü Zan ne güzel maşallah.
Ya hocam abi bak bu
yani
her şey.
Yani Amerikan kovboyunun wow'undan bile bizim Allah Resulü'ne yol buluyorsunuz
Amerika
yani. Maşallah
kovboyuyla
tebrik ederim.
Benim işim yok. Amerika'ya gidip o etkiyi görmüş adamın wow'ını ben bak peygamberin
bizim wow yaptım diyorsun.
Bizim wow yaptık yani.
Tamam güzel.
Oradan da bir yol bulmak lazım.
Evet. Herkesten bir yol bulmak lazım ki herkesten bir yol var zaten
evet,
değil mi?
Var,
Rabbimiz Teala
var
ve Tekaddes Hazretlerine. Çünkü onların hususiliği zaten Allah'a özel bir yol olması
evet,
manasına
evet,
geliyor. Evet. İnsan da bu dünyaya tam da bu yolu döşemek için geldi. Yani kendisinde o şey meknuz var böyle bir hazine potansiyel ama işleyebilecek mi o mesele yani.
Ya hocam sen zaten inanmıyorum demekle, inkar etmekle kendin için bir çukur kazmış oluyorsun. Ne inkar ediyorsun ki? Sen inkar etmekle bizzati bizim için tekrar bir şeyin delilini yapıyorsun. Varlığın o delilini yapıyorsun zaten tekrar. Bizim için fark etmiyor. Kendin için fark ediyor. Ya Bediüzzaman dediği gibi yani inanmamak ahirete inanmamak ahirete gitmeye mani değil ki. Cennete gitmeye mani. Yani istediğin kadar inanma yani sen. Bir şey değişen bir şey yok.
Evet.
Yani her şey devam ediyor. Kendi düzen içinde devam ediyor.
Evet. Yani o noktada hakikaten bu Z kuşağının belki böyle bir hatırlatmaya bir ihtiyacı olacak Mehmet abi.
Herkese
ama,
olacak.
Yani şöyle tabii doğru ama özellikle Z kuşağının diye niye onu öne çıkartıyoruz? Çünkü belki işte 30 yaş üstünün, 40 yaş üstünün, 50 yaş üstünün belli bir noktadan sonra sözü anlama kapasitesi de düşüyor.
Evet.
Kendine ait hayatı daha böyle içselleştirip ona sarılıp devam ediyor. Belki bu kuşak birazcık daha hem ilgi odağı hem de gerek tüketim anlamında gerek başka kesimlerin kendi yanlarına çekmeleri için bir ciddi de hani hedef konumunda.
Evet.
Yani onu işte bizim de belki düşünüp belki sözümüzü birazcık daha mesajlarımızı onlara uygun hale getirmenin çabası içine girmemiz gerekiyor diye
hocam,
düşünüyorum Mehmet
abi. Ya ne yaparsan yap hocam. Bu bak onunla bir yarış olmaz yani. Ben yani mesela insanlar çoğu zaman işte ben Twitter'daki takipçilerimi Allah'a çekmek için falan filan. Hay bazen yani komik komik keşke falanca adam varmış, şu kadar milyon takipçisi varmış, keşke Müslüman olsaymış da o onlara din anlatsaymış falan. Ya sen neyi kutsuyorsun? Dini mi kutsuyorsun? Adamın takipçilerini mi kutsuyorsun?
Evet.
Adamın takipçileri kutsalsa eğer oradan yürüyorsun demektir.
Evet,
ya
evet.
Mesela dini anlatmaksa, mesela peygamber mesajının ona ulaşmasıysa, X, Y, Z, V fark etmez kardeşim. Peygamber mesajı vardır ve senin Z kuşağı diye isimlendirdiğin adam da ona muhatap olmak için, tamam mı? O imtihanın içindedir yani. Tamam yani, biz onu anlatmak için yollar arayalım.
Kuşaklara göre, kuşaklara göre biz sözümüzü değiştirmeyelim mi diyorsunuz? Yani?
Ya Z kuşağına ayrı bir peygamber gelmeyecek kardeşim yani.
Tamam. Burada duralım Mehmet abi, bir ara verelim. Aradan sonra Z kuşağına gelecek, gelmeyecekse yeni bir peygamber, biz ne yapacağız? Peygamber varisleri ne yapacak veya?
Peki.
Onu konuşalım inşallah. Efendim hayrola da bir ara veriyoruz. Birazdan tekrar beraber olacağız. Kalbimizin frekansı Erkam Radyo'da. Merhabalar efendim. Hayrola da tekrar beraberiz. Ben Mehmet Yusuf Arslan. Kıymetli abim Mehmet Emin Okur'la birlikte. Konuşmaktan girdik Mehmet abi. Niye konuşuyoruz'u geldik, dedik ki onu bulmak için, onu hatırlatmak için, onunla hayatımızı muammer kılmak için konuşuyoruz. Sonra Z kuşağına geldi. Z kuşağıyla ilgili şöyle bir tespitte bulundunuz. Dediniz ki Z kuşağına ayrı bir peygamber gelmeyecek.
Evet.
Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem rahmetellil alemin. 18 bin aleme peygamber gönderilmiş. Bitmiştir. Amma ve lakin. Bu kuşağı sözü anlamaları için biz mesajımızı bir efendim anlaşılır kılmak için bir çabaya girmeyecek miyiz?
Ya girelim. O da bizim vazifemiz zaten. Yani çağa anlatmak bizim vazifemiz ama kalpleri döndürmek bizim vazifemiz değil.
Evet.
Herkesin fıtratında bunu bulabilecek bir kapasitesi var kardeşim. Eğer burada bir uzaklaşma oluyorsa, aynen nasıl insan, mesela hocam insan fazla yemek yediğinde nasıl tansiyon etkileniyor, kolesterolü etkileniyor, şekeri etkileniyor, normalin ötesinde bir takım şeyler oluyor. Bir takım şeylere uzak durmak da fıtrat buna aç. O açlığı hissettiğinde zaten o arayışa geçecek yani. Tamam mı? Geçecek kendi içinde. Senin onun için ayrı, ben buna apayrı, bunlar yetişti de şöyle oldu da, onu arayacak, bulacak zaten. Ama bunu
bulabilecek
kendi
mi acaba?
Niyet ve iradesiyle yapacak hocam.
Ama hocam bak,
biz işte iradeye veya niyete müdahil olamayız.
Mehmet abi sen diyorsun ki tamam biz hatırlatmak için uğraşalım bu
evet,
konuda.
Evet.
Ona,
zaten.
Ama bak şöyle de bir şey var. Mevcut medya düzeni, özellikle bu kadar çeldirici, saptırıcı, unutturmak için her türlü
evet,
cazibeyi de kullanarak, yani ellerinden geleni ardlarına koymuyorlar. Şimdi ben diyorum ki hani gözlerde böyle acayip perdeler var, kulaklarda acayip perdeler var. Normalde hakikat böyle hakikaten ifade edilse bütün vuzuh açıklığıyla,
evet,
kabul edecek insanlar tam da o gözlerindeki, belki kalplerindeki, belki kulaklarındaki o ağırlıklarla gelemiyorlar. Şimdi burada ne yapmak lazım işte? O strateji nasıl olmalı yani?
Hocam biz buna uğraşırız. Ki siz şahitsiniz. Yani biz aşağı yukarı 30 senedir tanışıyoruz değil mi?
Evet.
Yani birbirimize de şahidiz Allah'ın izniyle. Bu uğraş içinde olduğumuza şahidiz en azından. Fakat neticeyi verecek olan da biz, senin uğraşın değildir hocam.
Evet, evet. Öyle bir son kaygın olmasın diyorsun.
Yani evet, evet. Yani o filmin
son nefes kaygısı olsun ama
aynen, aynen,
bu tür yani yaptığımız söylüyorum, çalışmalar bir yere gelecek,
bir
gelmeyecek.
Bir sonra zaten o da ayrı bir imtihandır.
Evet.
Eğer ben yapıyorum, ben ediyorum, ben dinletiyorum diyorsan.
Evet.
Yani Cenab-ı Hak facir kuluyla bile hizmet ettirir hocam. Yani onu bir defa biz kendi içimizde sindireceğiz. Bizden bir şey kaynaklanmıyor ama doğru hareket etmeye, doğruyu arama, her kalbi açacak altın anahtarın denemeye çalışacağız tabii ki. Fakat neticede biz yapıyoruz, böyle bir şey yok. Yani bu insan hayatı içinde önemli hocam. Yani ben en büyük örnek burada, sen işte şartlar, Netflix çıktı abi bugün. Netflix'in paralelinde öyle bir biz şey bulamazsak artık anlatamayız bu işleri. Böyle bir şey yok hocam.
Yok değil mi? Değil mi?
Ya böyle bir şey yok. Benim anlattığım şey hepsinin üstünde bir şeydir. Bir defa anlattığına inan ve güven sen yani.
Ya Mehmet abi, burada tabii temel sıkıntı, işte hep dediğimiz gibi konuştuğumuz bir şey bu, kafa yorduğumuz. Şimdi hakikaten buluşabilsek anlatacağız. Ama buluşma zemini ortadan kalkmış. Bu çok sıkıntılı bir durum. Yani bizi, hani o bizim hatırlatmaya çalıştığımız gerçeklerden bizi uzaklaştırmaya çalışanların yaptığı en önemli belki şeylerden bir tanesi, kendilerini bu anlamda tahkim edecek en önemli stratejilerden bir tanesi, bu tür söz söyleyenlerle işte efendim gençlerin arasındaki o güven köprüsünü yıktılar. Yani bu belki hani söz söyleyenlerin tavrından, tarzından, kendini güncellememesinden kaynaklandığı gibi, bir taraftan da ya bunlar işte efendim gericidir, dincidir, bunlar teröristtir, bunlar şöyledir, bunlar böyledir tarzındaki söylemlerle de alakalı yani. Yani bu anlamda bir güven problemi yok mu Mehmet abi?
Bu daha da ilerisini söyleyeyim ben size. Terörist falan filan. Yani zaten bu role, çağrıcı rolüne soyunup diğer tarafta hainlik yapanlar yüzünden ciddi bir sıkıntı yaşanıyor bu alemde. Adamdan bir şey anlatmak istesen, işte sohbete çağırsan ne olacak acaba diyor. Hayır için bir şey istesen nereye gidecek diyor. Kurban keseyim desen kesecek mi acaba diyor. Yani şimdi bu güven şeyi zedelenmiş. Zedelenmiş. Fakat el netice bu güveni tekrar kuracak da biziz hocam.
Evet.
Yani doğrular daima kazanır hocam. Yani doğru, orada da niyettir önemli olan. O da, sen niyetini halis tut. O kapılar zaten açılacaktır. Açılır. Şeye de bağlı değil.
Evet.
Yani ben şunu söyleyeyim. Efendimizin geldiği devri bir düşün hocam. Ve Peygamberimiz geliyor. Bir tek kendi kendine inanmış vaziyette, değil mi?
Tabii.
Ondan sonra ikinci inanıyor ona, değil mi? Validemiz inanıyor. Hazreti Bekir inanıyor. Yani sen o anları bir düşün hocam. Bütün dünya senin karşında. Ya o zamandan daha mı zor bir zamandayız ki biz?
Evet.
Ha?
Evet.
O mesajı Efendimiz verdiyse, Efendimizin verdiği o mesajı en zor zamanda, şu anda daha mı zor bir zamandayız biz o mesajın verebilmesi için?
Mehmet abi, Z kuşağıyla ilgili yapılan araştırmalarda genellikle tabii bunlar yine Amerika eksenli araştırmalar oluyor ama Türkiye'de de bu araştırmaların arttığını görüyoruz. Diyelim genel kitlede çıkan bir sonuç Z kuşağında çok farklı çıkabiliyor.
Evet.
Diyelim siyasi eğilimler genel kitlenin mevcut siyasi konjonktürü gösterirken Z kuşağındaki siyasi tavırlar ve eğilimler belki çok farklı yerleri gösteriyor. Şimdi cinsel tercihle ilgili bir soru sorulmuş Amerika'da bir araştırmada. Genel nüfusun %7'ye yakını kendisini işte bu bizim cinsel sapıklık olarak ifade ettiğimiz sınıflarda kategorize etmiş. Bu oran Z kuşağında neredeyse 1/4'e kadar çıkıyor.
%25.
Evet. Şimdi bu Türkiye'de de aşağı yukarı aynı. Benzer bir minvalde bir araştırmayı hatırlıyorum ben. Yani böyle bir tavırı karşısında ne yapardınız? Yani böyle bir kendisinin işte böyle bir cinsel eğilimi olduğunu ifade eden bir insana genel kitle, işte diyelim bizim anlayabileceğimiz veya az çok işte evet, tamam bu normaldir diyebileceğimiz bir tepki verirken Z kuşağında ne olacak canım, kendi seçimidir, kendisine ait bir tercihtir şeklinde çıkıyor sonuçlar. Evet. Şimdi bu bir hani özgürlükle ilgili bir şey mi, yoksa hakikaten bu işin gittikçe böyle hani aile kurumunu da tehdit edecek tarzda o bireyin hani öne çıkarak belki en önemli kazançlarımızdan bir tanesi olan o aile kurumuna zarar verecek bir gelişme mi? Yani bunu özgürlükle ilişkisini nasıl kurmak lazım?
Hocam tam da orada ben bireysel düşünüyorum. Kızdık ya bireye.
Bireysel. Nasıl tamam. Oluyor şimdi bireysel?
Bireysel. O manada toplum şöyle mi olacak? Toplum böyle mi olacak? Yani ya ben kendimden mesulüm birincisi.
Evet.
Kendim adam gibi olayım da. Ondan sonra. Sonra bizim ölçümüz o değil mi hocam?
Tabii daire sonra, halka halka.
Halka halka değil mi? Ondan sonra kendi ailen. Sonra kendi apartmanın. Sonra kendi mahallen. Eğer öyle düşüneceksek. Şimdi o mahalle apartman kavramı da şey oldu. Sen belki internetle arkadaş olduğun adama ya alt komşundan daha yakınsın.
Tabii tabii o orada. Bir, aynen şey. O değişti. Yani aynı komşu şey. Kavramı değişti yani.
O evet. Zaman neyse. Ne diyorsan ona. Takipçilerim bilmem ne şunun bunun.
Sizin Twitter hesabınız da yok Mehmet abi. Evet. Takipçiniz de yok, ne yapacağız?
Abi ben hesabım olmasın diye Twitter hesabı kullanmıyorum.
Takipçiniz var ama takipçiniz.
Aile hesap açmasın
takipçiniz
diye.
Takipçiniz nasıl takipçiniz?
Hocam her şeyin bir hesabı var.
Siz şimdi komşuyla irtibatı koparttık. Mecbur. Hayat böyle bir apartmanlarda insanların birbirinden haberleri, evet. Haberleri olmuyor. Böyle sanal dünyada da yokuz. Ne olacak o zaman? İnsanlar size nasıl irtibat kuracaklar?
Varlığımızı inkar. Yani sanal dünyada yok olmak demek, hakiki dünyada var olmak demektir hocam. Biz sanal dünyada var olacağımıza hakiki dünyada var olmayı tercih ederiz.
Sanal dünyada varız diye hakiki dünyadaki varlığımızı biz yok mu sayıyoruz şimdi?
Yok saymıyoruz. Fakat o ondan götüren bir şeydir.
Hmm.
Evet.
Çifte kimlikler gibi böyle
tabii,
bir
tabii.
Şizofrenik bir hal
tabii,
midir?
Evet şey bir haldir o.
Evet.
Arızalı bir haldir hocam.
Yani sanal dünyadaki hareketler, mevcudiyet veya bir varlık kavgası bizi gerçek hayattaki ilişkilerde seyreltiyor mu?
Seyreltir. Hocam fıkhen de böyledir. Görüntü bak hocam.
Fıkhen.
Bak.
Hocam bak biraz şimdi. İlginç alanlara giriyorsun.
Bak fıkhen. Her şey fıkha bağlı. Görüntünün kendisi aslı gibi değildir hocam.
Evet.
Aynı şekilde muamele edilmez değil mi? Hukuken de böyledir. Delil olur mu mesela
olmaz
hocam?
Olmaz görüntü.
Ha. Şimdi ben ondan bahsediyorum işte. Sanal alem derken bundan bahsediyorum.
Sanal gelen sanal gider diyorsun. O kadar. Abi.
Mesela bak sanalda yaptığın her işin de neticesi kalbe tesiri nispetindedir hocam. Bir anlıksa veya 30 saniye olursun. Kaç saniye? 45 saniye mi etki alanı bir görüntünün?
Yani 2 dakikalık genelde görüntüler var Twitter'da.
O kadar. 2 dakika. Ha. Hocam biz 2 dakika değil. Bak hep konuşuyoruz biz değil mi? Pazara kadar değil, mezara kadar değil, rüyetullah'a kadar beraber
olmamızın
derdimiz.
Evet.
2 dakikaya ne olmuş? Ben kimseyle 2 dakika beraber olmayayım ama rüyetullah'ta beraber olalım. Mesele budur yani. Hiç görüşmesek de, hiç mesaj açmasak da.
Bu cinsel tercihler konusunda bireysel düşünüyorum demiştiniz. Onu biraz daha açar mısınız?
Önce bireyini sağlam yapacaksın. Önce kendin adam olacaksın.
Evet tamam ama mı? Diyelim etraftaki en yakınlarımızdan bir tanesinin çoluğu
olabilir,
çocuğu.
Olabilir bak o ne da yapacağız? Bizim elimizde değil. O da bizim
hayır,
elimizde
elimizde değil. Değil ama ya bir telkin sahip olunsaydı böyle olmazdı gibi böyle bir şey
vardır,
olmayacak.
Tabii
bu, gayret
ki
olmayacak.
Ama arkaya doğru da düşünemeyiz hocam ya. Yani bu bak hocam fıtrata biz fıtratın verdiği ayarlarla yani daha doğrusu hep fabrika ayarlarımıza geri dönmekle mükellefiz.
Ama hocam bak mevcut düzen tam da o fıtrat ayarlarıyla oynuyor.
Tamam oynuyor ama
biz nasıl tahkim edeceğiz bunu?
Ama fıtratı yaratan da o ayarların yapılması için bütün umdeleri sana vermiş zaten. Biz eğer oradan yola çıkarsak o şey devam ettirirsek hocam biz hep burada bahsetmiyor muyuz ya? Mesela şöyle veya böyle teknoloji ne kadar gelişse gelişsin. Şu ne kadar olursa olsun. Şimdi geçen bir şey geçti elime görüntü. Siz de görmüşsünüzdür belki. Robotları öyle bir ayarlamışlar ki birkaç farklı robot birden. Zeybek oynuyorlar, şey oynuyorlar. Ama hareketleri de tam yapıyorlar ha. Biz hep konuşmuyoruz.
Armandalı
ulan,
oynuyorlar.
Öyle bir şey gelecek ki adam robot senin yerine namaz kılacak. Tamam mı? Vekalet.
Ya Mehmet abi sizde fantezinin sınırı yok ya.
Bak şimdi.
Niye namazdan kaçmaya çalışıyorsun
bak,
Mehmet
olur
abi?
Olur mu? Bak olur mu? Ben olur mu diyorum. Olur mu?
Hocam
bak, robot
Ahmet Hamdi Hoca'nın sahasına girmeyin hocam.
Robot her işini yapar. Ama namazı kılacak sensin. Sen secde edip yaklaştıkça fabrika ayarları yerine gelecek hocam bak.
Mehmet abi siz dans etmezsiniz değil mi hiç?
Etmem.
Niye robotun dans etmesinden çok böyle şey yapıyorsunuz
ne
ki?
Ne yapıyorum?
İşimizi yapıyor. İşimizi elimizden mi alıyor yani?
Ya yok ya hani o falan o dans eden robot her şeyi yapar.
Namaz da kılar yani.
Yani her şeyi yapar. Sen ona göre programlarsın. Ben diyorum ki hocam sen diyorsun ki ne yapmamız lazım? Bir defa fabrika ayarlarına geri dönmek için secde lazım tamam mı? O secdeyi 5 vakit secde ediyorsa bir adamın fabrika ayarları bozulmaz. Anla ki o secdede bir bozukluk var. Fabrika ayarları bozuluyor demektir. Sen istediğin kadar ona başka ayar vermeye çalış. Abi önce namaza başlat o adamı. Önce haram ve helal çizgisine getir o adamı. Orada da değilse tevhide getir adamı. Aynı anlat o Hazreti Musa'nın o şeyi. Emirlerden
evet.
Evvel ne de geldi hocam? Haramlar helaller. Ondan sonra ibadetler. O Allah'ın varlığı ve birliği
Hazreti tekniği. Musa deyince şimdi hani malum kendisine Cenab-ı Hak bir 30 günlük, sonra ilave 10 gün, 40 gün bir onu tabiri caizse böyle manevi kamp alınca oradan levhalarla geri dönüyor.
Geri Hazreti dönüyor Musa. Bir bakıyor.
Bakıyor ki o sırada Samiri diye biri çıkmış, altından buzağı yapmış. Harun kardeş engel olamamış. Dolayısıyla
Harun kardeşe de emanet etmiş ümmeti.
Evet, evet.
Ama ümmet de onun tevhide vesile olduğu ümmet de tevhidi bırakmış.
Yani Samiri'nin tekrar altın buzağına çarpıyor. Orada işte
ineği tapıyor.
Ayet-i kerimede bu elkal elvah diyor. Ha. Levhaları bıraktı.
Bıraktı ve kırılıyor levhalar.
Kırılı bir kısmı kırılıyor, evet.
Kırılan nedir, bırakılan nedir?
Şeriat.
Emirler.
Emirler.
Değil mi? Ne yapıyor sonra Hazreti Musa? Tekrar
tevhide çağırıyor.
Tevhide çağırıyor. Bir, tevhide getireceksin. Tamam mı? Tevhide getirdikten sonra emirler ondan sonra başlayacak. Ya biz şimdi hocam
tevhid zedelenmiş diyorsunuz yani Mehmet abi şu ya, anda.
Bazısında tevhid zedelenmiş, bazısında amel zedelenmiş, bazısının başka bir rahatsızlığı var. Teşhis yapacaksın. Sen istediğin kadar tevhidde sorunu olan bir adama namazın ehemmiyetini anlat.
Burada şimdi çok kritik bir noktaya geldik. Yani bu anlamda davet ferdi olacak diyorsunuz yani. Umuma yönelik, kitleye yönelik böyle bir mesaj taşıma kaygısından daha ziyade teke tek mi böyle bir şey yapmak lazım, markaj yapmak lazım?
Hocam
çünkü
bak,
kimisinin tevhid sorunu vardır, kimisinin amel sorunu vardır.
Hocam bak, bu aile hekimliği de böyle doktorlar çıkıyorlar, birçok şey anlatıyorlar. Umumun genel şeyi varsa herkes istesini alıyor. Ama sen o öyle umuma ait bir tedavide olur mu hocam şimdi? Yani doğru. Şahsen gidiyorsun, adam senin
internette ilaç aramaya benzer bu.
Kolesterolüne bakıyor, tahlillerine bakıyor, haline durumuna bakıyor, gözüne bakıyor, ağzına bakıyor.
Öyle bu ara çok böyle doktor muhabbetiniz arttı, bir
yaş
hastalık
geldi
yok.
Ne yapayım?
Sıkıntı yok değil mi inşallah?
Hep hastayız, hep tedaviyle
öyle
uğraşıyoruz
ya,
hocam.
Öyle mi ya? Hayırdır, geçmiş olsun
hep
ya.
Hep hastayız, hastalığımız hiç düzelmedi ki hocam ya.
Yani o gönül hastalığı mı yoksa bedeni
hastalık? Her türlü hastalık, mükemmellik diye bir şey yok hocam.
Yok, yoktur muhakkak da, ama afiyet diye de bir şey vardır yani.
Eyvallah, afiyet talep ederiz biz.
Talep ederiz.
Abi hep
huzur
talep
da
ederiz.
Ama hep böyle yaşadığımız haldir Mehmet abi.
Bak, huzur başka bir şey hocam. Afiyetle alakası yok huzurun. Öyle afiyetsiz mi olursun ama huzurlu olursun. Ondan geldiğini bilirsin.
Belki o bizatihi afiyettir.
Belki de odur yani. Değil mi?
Peki, Allah'tan hep afiyet isteyelim Mehmet abi.
Allah'tan biz hep afiyet isteriz. Allah'tan hep hastalara şifa isteriz. Hastalık aranmaz hocam. İstenmez de. Ama verilirse de gereği yapılır.
Sabredilir.
Evet. Tamam mı? İlaç da alınır ama diğer manevi gereği de yapılır. Maddi gereği de yapılır. Aşı da olunur. Bak, söylüyorum.
Olacak mısınız? Daha sıra gelmedi ama.
Olacağız sıramız gelince.
Biraz da kalkıyor gibi sanki ortalıktan böyle.
Ne kalkıyor?
Yani tehdit.
Daha da ağırlaşıyor.
Daha da mı ağırlaştı? Mutasyon mu var şimdi?
Sayılar kaça çıktı hocam? Sen evet. Ne diyorsun?
Mutasyon. Belki bu bir şey de yaşayabilir gerçekten dediğiniz gibi. Çünkü bir normalleşme süreci başladı ya, evet. Kısmi de olsa. Peki ferdi anlamda aile hekimliğini örnek verdiğiniz güzel bir örnek oldu. Herkese ayrı reçete yazılacak. Değil mi Mehmet abi?
Her hastanın bir tedavisi var hocam.
Ama şimdi mesela bu dizilerle ya da işte bir takım böyle medya manipülasyonlarıyla, medya marifetiyle bir genel ahlakı da bize empoze etmeye çalışıyorlar.
Çalışıyorlar hocam. Bak, antikorsuz seyredersen başına iş gelir.
Antikorlu seyretmek ne demek?
Antikorlu seyretmek bizim gibi wow'dan peygamberi bulmak demektir. Böyle bir bakan bir adam o diziden öteki kadar etkilenmez. Sıkıntı ne biliyor musun hocam? Onları seyredenlerin antikorla seyretmemesidir. Sizin bir yazınız vardı, sonra kızdılar size. Her kitap okunur, her kitabı oku. Ama her kitap okunacak durumda ol.
Tabii.
Bir kitabı bak, bir kitabı adam gibi bilen her kitabı okusun. Ben de o kanaatteyim. Bir kitabı adam gibi biliyorsa eğer.
Evet.
Tamam mı? O zaman sen o teşhisini kendin koyabilirsin. Şurada yanlış, şurada şey diyebilirsin.
Peki bu herkesin kendi başına koyabileceği bir teşhis midir? Biraz oradaki tartışma da oradan kopmuştu zaten. Ya bunlara böyle bir şu kitabı verelim. Buna şunu okutalım. Bu sizin ben söyleminizden şunu çıkartıyorum. Ya insan o kadar şerefli bir varlık ki Allah ona fıtraten böyle bir doğru yanlış ayırt etme temyiz kabiliyetini vermiştir.
Evet.
Ama bizde öyle bir terbiye anlayışı da var ki şuraya kadar gitsin, ondan sonrasında biz hop bir dakika dur diyelim. İşte böyle bir gütme bir şey var, mantalitesi var.
Hocam var, bu genelde var. Buradaki yapılan yanlışlar da şöyle kabul ediliyor. demin söylediğimiz gibi genel tedavi gibi yani.
Evet.
Halbuki ekstrem adamlar, toplumun öte yani biraz daha zeka düzeyi, algı düzeyi yüksek adamlar zaten o sıradan ve sürüden olmak istemezler.
Evet.
Değil mi yani? O manada onlara özel muamele edecek özel adam lazım.
Siz geçen Altınoluk dergimizde Mahir İz'le ilgili çıkan bir yazıda bir tespitte bulundunuz Mehmet abi. Böyle bir arabayla giderken Allah razı olsun bizi taşıyorsunuz oraya buraya getirip götürüyorsunuz.
Ya artık vazifemiz.
Orada dediniz ki yani kendisi aracılık eden zata yani öğrencisine Hazretle hemen görüşmem lazım. Efendim işte öğleden sonra işte şu saatte kabul ben demiş hemen görüşmem lazım.
Evet.
Siz diyorsunuz ki oradan benim ne olduğumu bil öğrencisine de söylüyor evet, yani. Evet, evet. Hazret de bilir. Nitekim Hazret de duyar duymaz hemen gelsin demiş.
Hemen gelsin diyor. Genelde kabuller öğleden sonra olmasına rağmen.
Evet.
O da onu işaret ediyor. Diyor ki sen ben görüşeceğim yani. O evet. Zaman o normalin dışına çıkabilir
i̇şte
ama.
İşte o fert değil mi abi? Ferdi ferit yani.
O ferdi ferit. Hocam bak şunu iyi anlayalım. Mahir İz gibi bir üstad fenomen yani. Bu evet. Alemde bilen bilir.
Evet.
Sami Efendi ile buluşacak.
Hazreti Sami diyecek ona.
Ve diyecek ona ve asıl olan nedir? Aslında Mahir İz'le Sami Efendi'nin buluşması değildir. Aslında Sami Efendi'nin ona o fert dediğiniz şeye ulaştırmak için vesile olmasıdır.
Vesile
yani.
Olmasıdır.
Vesile evet. Olmasıdır. Tamam mı?
Evet.
Mesele budur. Fert ilişkisi Mahir İz Hoca'nın Sami Efendi ile kurduğu ilişkinin ötesinde Allah'la kurduğu bir ilişkidir yani.
Evet.
O da onu biliyor. Sami Efendi de onu biliyor.
Evet. O yüzden acele etmek gerekiyor. Hayır da acele diyorlar yani.
Eyvallah.
Bir an önce. Mehmet abi Allah razı olsun. Yine fertten, ferdi feritten yine Rabbimize bağladık.
O kadar. Fert, başka bizim ferdi bir şeyimiz yok hocam.
Elhamdülillah. Bu programın da bu anlamda hesabını verebiliriz inşallah. Ya Rabbi sana bağladık deriz. Kim ne derse desin ondan sonra. Değil mi
evet.
Mehmet abi?
Evet doğru.
Peki efendim. Hayrola da bir sonraki hafta buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz.